11. ayrım. Fakat aldığı cevap hiç de umduğu ve beklediği karşılık değildi. Çünkü Ali Çetinkaya'nın Çankaya'ya çıkmamasının sebebi altında Topçu İhsan'a karşı girişilen hareket olduğu halde bundan hiç söz etmemiş, bambaşka bir gerekçe ortaya atmıştı. Gelmiyorum Nuri. Elimden bir kaza çıkmasın diye gelmiyorum. Çünkü Atatürk'ün sofrasına bir takım namussuzlar dadandı. Onlarla karşılaşmamak için gelmiyorum. Nuri Jonker diklendi. Ne o, bize mi taş atıyorsun? Sana niye taş atayım Anuri? Biz aynı hamurdan değil miyiz? Ben Falih Rıfkı'dan bahsediyorum. Hem İsmet Paşa'dan yanayı havlıyor, hem Atatürk'ün sofrasından eksik olmuyor. Karşılaşmak istemiyorum. Çünkü bir kaza çıkacak elimden. Nuri Jonker bu konuşmayı hemen ertesi günü Atatürk'e ulaştırmıştı. Atatürk Çetinkaya'nın bu sözlerine çok şaşmış ve şöyle demişti. Ali bizim arkadaşımız, severiz de söveriz de, ama Falih Rıfkı bir kalem, bize hizmet ettiği ölçüde çevremizde olacak. Ali'den başka türlü yararlanırız, Falih Rıfkı'dan başka türlü. Ali'nin böyle düşünmesini anlamadım. İçki sinirlerini yumuşatmış anlaşılan. Şimdi işte davete içkili gelen Ali Çetinkaya da Falih Rıfkı Atay'ın yanındaki boş sandalyeye oturmuştu. Nasıl tedirgin olmasın? Bir süre sonra Atatürk Ali Çetinkaya'ya "İhsan ne yapıyor, görüyor musun, üzgün mü?" diye sordu. Belki Topçu İhsan'ın kulağına gitmesini istediği bazı şeyleri konuşacaktı. Fakat Ali Çetinkaya içkinin de verdiği gerginlikle "Üzgün paşam, hem de çok üzgün. Bunca hizmetine karşılık bu duruma düşürülmesi çok ağrına gitti. Böyle bir arkadaşımızı dedikoduların, düşmanlıkların kurbanı olmasına göz yummamalıydınız. Bugüne kadar sustu bekledi ama artık sabrı tükendi. O da İsmet Paşa için gazetelerle yayın yapacak." Atatürk bu karşılıktan sinirlenmişti. Ali Çetinkaya da devrim arkadaşıydı ama konuşmasındaki dikkatsizliğe, özellikle sofraya içkili gelmesine iyice canı sıkılmıştı. Bu yüzden karşılığı da sert oldu. "Ya, demek böyle. Arkadaşımızı dedikodulara kurban ediyoruz. Kendisi de karşı saldırıya geçecek. Pekala, ne halleri varsa görsünler. Karışmayacağım. İşte İsmet, işte kendisi. Gazetelerle de dilediği gibi yayını yapsın." Sofrada soğuk bir hava esti. Nuri Jonker'in şakaları ile ortalık biraz düzelmişti ki Ali Çetinkaya bu kez yanı başında oturan Falih Rıfkı'ya dönüp konuşmaya başladı. Alçak sesle konuştuğu için ne dediğini yalnız Falih Rıfkı ve karşısında oturan Nuri Jonker duyuyordu. Ali Çetinkaya içkili olduğu halde kadehleri dolu dolu deviriyor ve Falih Rıfkı'ya yavaş sesle hakaret ediyordu. Falih Rıfkı önce duymazlığa gelmeyi denedi. Başını sağa sola çevirdi, kıpkırmızı olup yere bakmaya başladı. Sonunda Nuri Jonker dayanamayıp Ali Çetinkaya'ya "Cins ol Ali Bey" dedi. Bu "cins ol" sözü bir Rumeli deyimiydi. Adam gibi otur anlamına geliyordu. Ali Çetinkaya sarhoş olmasına rağmen Nuri Jonker'in bakışını beğenmedi ve kendisine karşılık da vermeden duymazlığa geldi. Bu sırada Falih Rıfkı yerinden kalkmış, baş yaverin odasına gitmişti. Bir olaya yol açmamak için orada oturuyordu. Ali Çetinkaya bu kez yüksek sesle Recep Zühtü'yü koltuklamaya başladı. "Bizim Recep Bey yaman silahşördür. Uçan kuşu havaya atılan meteliği vurur. Yiğittir. Ölümü gözüne kırpmaz. Severim, çok severim Recep Bey'i." Atatürk gözlerini kısmış, Ali Çetinkaya'yı süzüyordu. Bu sarhoş gösterileri iyice canını sıkmıştı artık. Fakat bir olaya yol açmak istemiyordu. Recep Zühtü bu sözler üzerine dişleri arasından konuştu. "Ne o Ali Bey, sıra bize mi geldi?" Ali Çetinkaya silahlıydı. Recep Zühtü'nün eli de silahına yakın duruyordu. Atatürk yüksek sesle sordu. "Ne oldu Falih'e? Falih Rıfkı Bey nerede?" Nuri Jonker'in öfkeli sesi duyuldu. "Ali Bey, söylesene." Ali Çetinkaya sarhoştu ama havadaki elektriği de fark etmişti. Birbiri peşinden patlayan şimşeklerin hedefi olduğunu biliyordu. Toparlandı. Nuri Jonker'e "Ne söyleyeceğim ben?" Nuri sustu. Öfkeyle başını öne eğdi. Atatürk iyice sinirlenmişti. "Ne oluyorsunuz? Falih Bey nerede?" diye sordum. "Nerede Falih Bey?" Atatürk Edip Servet Atatürk'e Edip Servet karşılık verdi. Ali Bey'in sözlerine gücendi. Yaver odasında oturuyor paşam. Atatürk birden parladı. Ev sahibi olarak nezaketin son sınırına dek sabırlı olan Atatürk'ün mavi gözlerinde şimşekler yanıp sönüyordu şimdi. Ali Çetinkaya'ya "Sen benim soframda benim arkadaşlarımı darıltacak sözleri söylemek cesaretini nereden alıyorsun Ali Bey? Size bu hakkı kim verdi?" Ali Çetinkaya toparlandı ama hala üzerinde içkinin verdiği bir çeşit pervasızlık vardı. "Paşam ne kızıyorsunuz? Ben Falih Bey'e bilinmeyen bir şey söylemedim ki. Arkadaş olarak takıldım azıcık. Başkaları söyler kızmaz, ben çıtlatırım mesele olur." Atatürk daha yüksek bir tonla kestirip attı. "Seni bu çeşit konuşmalardan men ederim." Ali Çetinkaya koca gövdesiyle kadehinin üzerine eğilerek homurdanır gibi kendi kendine konuştu. "Pekala paşam, pekala." Halkın Kel Ali dediği Afyon milletvekili Ali Çetinkaya sarhoş, Atatürk öfkeliydi. Sofrada bir olay çıkmasından ürken Edip Servet usulca sofradan kalktı ve yaver odasına geçti. Yaver Rusuhi Falih Rıfkı ile oturuyordu. Edip Servet baş yavere "Sofrada bir olay çıkabilir, hemen içeriye gir, sen de sofrada bulun" dedi. Baş yaver küçük bir duraksamadan sonra ayağa kalktı ve Edip Servet ile birlikte salona girdi. Rusuhi Ali Çetinkaya'nın bir adım gerisinde durmuştu. Beklemeye başladı. Falih Rıfkı ile Edip Servet de yerlerine oturdular. Atatürk hala şimşekli gözlerini devrimci eski arkadaşına dikmiş öyle bakıyordu. Fırtına ha koptu ha kopacaktı. Odada tetiği kaldırılmış bir tabanca gibi tehlikeli bir sessizlik vardı. Ali Çetinkaya kaşlarının altından önce masadakilere sonra arkasında duran yavere baktı. Yüzünü karanlık bir öfke doldurmuştu. Birden kendisinden beklenmeyen bir cüretle arkasında duran yaveri göstererek "Paşam bu adam burada niçin duruyor?" dedi. Atatürk sert bir sesle karşılık verdi. "Yaverimdir, istediği yerde durur." Deli Halit Paşa'yı meclis koridorlarında kurşulayan bu gözü pek devrimci bir anda öfkeyle sarhoşluğun karmakarışık duyguları içinde dünyayı gözü görmez hale geldi. Birden köpürdü, birden cehennem haline geldi. Sanki konuşmuyor, öfke kusuyordu. "Bu adam sizin yaveriniz olamaz. Nurettin Paşa'nın yaverliğini yapmıştır o. Nurettin Paşa'nın yaveri, Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri olamaz." Herkes tetikteydi. Atatürk, fitili son noktasına kadar yanmış öfkesiyle yay gibi yerinden fırladı. Fırlamasıyla İstiklal Mahkemelerinin korkulu rüyası Ali Çetinkaya'nın yakasına sarılması ve ağır gövdesini tartarak ayağa kaldırması bir oldu. "Sen ne demek istiyorsun?" "Aman paşam, amanı yok, buraya gel, sen ne demek istiyorsun?" Bunu söyleyen Atatürk, iki eliyle Ali Çetinkaya'nın yakasını tutmuş, onu yan odaya doğru sürüklüyordu. Herkes ayaktaydı, Çetinkaya odaya girmemek için var gücüyle direniyor, bir yandan da yalvarıyordu. "Paşam bağışla, yanlış anlaşıldı, sarhoşum, ne dediğimi bilmiyorum, aman paşam yapmayın." Atatürk bir yandan kendisini odaya çekiyor, bir yandan öfke içinde konuşuyordu. "Ne demek sarhoşum, buraya sarhoş gelmekten utanmıyor musun?" "Hakkınız var paşam, hoş görün beni. Öğle yemeğinde fazlaca kaçırmışım. Bu sırada emrettiğinizi söylediler, gelmemek haddim değildi. Size olan saygım beni hataya götürdü paşam. Bana daha fazla hakarete reva görmeyin. Sizden bu muameleyi hak edeceğime ölsem daha iyiydi." Atatürk Ali Çetinkaya'nın yakasını bıraktı. "Geç edebinle otur." Herkes eski yerlerine oturdu. Fırtına geçmişti ama sinirler de bozulmuştu. Atatürk yemek gelsin dedi. Bu sofranın bitmesi demekti. Yemekler yenildi ve herkes evine dönerken meclis koridorlarında Deli Halit Paşa'yı vuran Gözüpek Çetinkaya'nın Atatürk'ün avuçları içinde nasıl ecel terleri döktüğünü dehşet ve ibretle düşünüyordu. Atatürk hiçbir zaman bu olaydan söz açmamış, konuşmamış, Ali Çetinkaya ile olan ilişkisini de değiştirmemişti. Not 1. 1951 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Ali Kılıç'ın Atatürk'ten Hatıralar yazı dizisinden alınmış, Falih Rıfkı Atay'dan dinlenmiştir. Not 2. Görgü tanıkları olayın böyle geçtiğini yazmakta ve söylemektedirler. Buna karşılık olay halk arasında başka türlü yankılanmıştır. Güya Ali Çetinkaya bir akşam Atatürk'ün sofrasına gitmiş, devrim arkadaşı Topçu İhsan'ı korumak için İsmet Paşa'nın aleyhinde atıp tuttuktan sonra "Paşam, paşam" demiş. "Ben yalnız seni tanırım. Senden başka kimseye metelik vermem. Başvekil Paşa bize boşuna gözdağı vermeye çalışıyor. Ben başımı kimseye teslim etmem. Bak benim başımda saç yok. Kafamı almaya gelecek adama tut kelin perçeminden deyiveririm." Söylenti bu çizgiler içindedir. Fakat tuhaf bir rastlantıyı da şuraya kaydedelim. Atatürk komaya girdiği günlerde Ali Çetinkaya mecliste İsmet Paşa cuntasını yönetiyordu. Çelik Palas'ta bir akşam. Bugün Bursa'daki Çelik Palas Oteli'nin eski bölümüne gidenler salonun sağ üst köşesinde bir küçük delik göreceklerdir. Bu delik Atatürk'ün silahından çıkmış bir kurşunun açtığı deliktir. Elbette meraklı bir öyküsü vardır. 1934 yılıydı. Bursa'ya gelmiş ve Çelik Palas'ta onuruna düzenlenen baloda bulunuyordu. Atatürk sevgisi ve heyecanı ile kaynıyordu Bursa. Ulu kurtarıcıyı yakından görmek, sesini duymak isteyenler bir balo davetiyesi bulmak için çırpınıyorlardı. Ama bu küçücük salon bütün şehri içine alamazdı ya. Gelenler geldiler, gelemeyenler de yolları ağaçların tepelerine kadar doldurdular. Atatürk çok neşeliydi. Halkın sel gibi taşan sevinci ona da bulaşmıştı. Gülüşüyor, konuşuyor, masadakilerle Bursalılara sesleniyor, dans edenleri alkışlıyor, kendisi de dans ediyordu. Bir ara müzik sustu ve genç bir kadın piste yürüyerek Atatürk'ü selamladı ve bir şiir okumaya başladı. Şiir Atatürk için yazılmıştı. Genç kadın şiiri heyecanla ve çok güzel okuyordu. Şiir bitince salonun duvarlarını zorlayan bir alkış koptu. Atatürk de duygulanmıştı. Ayağa kalktı ve Bursalılara seslendi. "Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler. Çağlayan halinde akan sevginizle, heyecanınızla beni de duygulandırdınız. Okuduğu şiirle beni öven hanımefendiye özellikle teşekkür ederim. Benim bu memlekete yaptıklarım hepinizin yapabileceği şeylerdi. Ben sizin bir tercümanınızdan başka bir şey değilim. Siz istiyorsunuz, ben yapıyorum. Yapan millettir, yani sizsiniz. Bu vesileyle size seslenmek imkanını bulduğum için sevinçliyim. Şunu önemli belirtmek istiyorum ki bir milletin hayatında güven ve beraberlik en büyük kuvvettir. Yönetenlerle yönetilenler birbirlerini seviyorlar, inanıyorlar, destekliyorlarsa orada mucizeler gerçek olabilir. Evet, birbirinizi seviniz, birbirinize inanınız. Ama size bir öğüt vereceğim. Severek inanmayınız, inanarak seviniz. Sevmekle işe başlarsanız inancınızda yanıltıya düşmüş olabilirsiniz. Ama inanarak severseniz, yani inandığınız insanı severseniz sizi hiçbir yanıltı beklemez. Bu fikrimi şöyle bir örnekle size anlatayım. Görüyorum ki beni seviyorsunuz. Sevdiğiniz için de inanıyorsunuz. Ama ben size desem ki şimdi biriniz ortaya çıksın, başının üstüne bir bardak koysun, ben başındaki bardağı oturduğum yerden bir kurşunla parçalayacağım. Elbette siz düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki, evet, gazi iyi nişancıdır, attığını vurur. Elindeki silah da iyi silahtır. Ama ya eli hafifçe titrerse, ya silah beklenmedik bir hata yaparsa ölebilirim. İş benim ölümümle de bitmez. Gazi'yi ömrünce kurtulamayacağı bir vicdan azabına sürüklemiş olurum. Öyleyse bu öneriye karşı susmalıyım. Bu gerçekçi bir düşünüştür. Şimdi fikrimi biraz açıklayabildim mi? İnanarak sevmede gerçekçilik vardır. Öyleyse soruyorum size. Aranızda başına bardak koyup bana hedeflik yapacak kimse var mı? Atatürk soluklanmak için biraz durdu ve köşeden bir kadın sesi yükseldi. Var paşam, ben varım. Hamile olduğu belli olan genç kadın eteğinden tutmak isteyenlerin elleri arasından sıyrılmış ve pistin ucuna dikilmişti. Atatürk kadının yüzüne hayretle bakıyordu. O kimseden böyle bir şey istememişti. Bu genç kadın ya dediklerini yanlış anlamış ya da gösteriş olsun diye karşısına dikilmişti. Kadını sınamaya karar verdi. Siz başınıza bir bardak koyup benim karşımda duracak ve benim ateş etmemi bekleyeceksiniz. Evet paşam. Ya küçücük bir hata olur da kurşun beyninizi parçalarsa ne olur? Gazi paşamın silahı beni öldürmez. Bir hata olursa canım ona kurban olsun. Herkes nefes bile almadan konuşmayı izliyordu. Genç kadının kocası Bursa'nın tanınmış doktorlarından Talat Şahin'di. Gebe karısının Atatürk'ü çok sevdiğini, inandığını, güvendiğini biliyordu. Kendisi de inanıyordu ama bu denemenin yapılmasından yana değildi. Bir kurşun mutluluğunu yıkabilirdi. Atatürk kadının içtenliğini sınamaya karar verdi. İşaret etti, bir bardak getirdiler ve kadının başına koydular. Genç kadın gözleri Atatürk'ün gözleri içinde bir kıl kadar bile sallanmadan pistin ucunda duruyordu. Atatürk tabancasını çıkardı, emniyeti açtı, silahı kadının başına doğrulttu. Salondaki insanların bir bölümü gözlerini yummuş, bir bölümü dehşete kapılmıştı. Atatürk tam bardağı nişan aldıktan sonra silah patladı. Fakat elbette Atatürk tetiği basacağı sırada namluyu havaya dikmiş ve kurşun salonun üst köşesine tavana saplanmıştı. Evet, kurşunun yeri hala çelik palasta durur. Merak edenler gidip yerini görebilirler ve bu hikayenin halk muayelesinde süslene süslene nasıl irileştiğini, masallaştığını dinleyebilirler. Not: Hasan Rıza Soyak'tan ve o günlerin gazetecisi Rıza Yücel'den dinlenmiştir. Ankara Palas'ta Danslı Çay. 1926 yılıydı. Atatürk birkaç arkadaşı ile bir cuma günü öğleden sonra Ankara Palas'a gelmişti. Pavyondan müzik sesi geliyordu. Ne var diye sordu. Gençler için danslı çay yapıyoruz, matinedir dediler. Atatürk ilgilendi. Arkadaşlarına hadi gidelim, gençlerin nasıl eğlendiklerini görelim dedi. Pavyona indiler. Kapının tam karşısına rastlayan masaya oturdular. Pavyon pek kalabalık değildi. Daha çok küçük memurlarla yüksek öğretim yapan gençler göze çarpıyordu. Atatürk gelince büyük bir alkış koptu. Yaşa Gazi Paşa'mız! Mustafa Kemal Paşa bin yaşa! Halaskarımız var ol! Halaskar kurtarıcı anlamındadır. O yıllarda Atatürk'e Halaskar Gazi denirdi. Atatürk gençleri selamladı. Eliyle rahatlarına bakmalarını işaret etti. Müzik topluluğu o zamanki deyimiyle caz band çalmaya başladı. Atatürk'ün gelişinden bir çekingenlik havası oldu. Gençler onun önünde dans etmeyi saygısızlık saydıkları için piste çıkmıyorlardı. Atatürk, "Hani çocuklar niçin dans etmiyorsunuz?" deyince pist bir anda doluverdi. Atatürk bir bira getirtmiş, onu yudumluyor ve gençlerin dans edişine bakıyordu. Bir süre böyle geçti. Pistin kenarındaki yuvarlak masada tek başına oturan bir genç Atatürk'ün dikkatini çekti. Bu genç önündeki limonata bardağını ince bir kamışla zaman zaman yudumluyor, müzik başlayınca hemen yerinden fırlayıp sarışın bir Macar artistini dansa kaldırıyordu. Müzik susunca artisti yerine kadar götürüyor, sonra müziğin yeniden başlamasını bekliyordu. O yıllarda Ankara Palas Pavyonu'nda gösteri yapan yabancı topluluklar vardı ve bunlar gösterileri dışında müşterilerle de dans ediyorlar, onlarla konsümasyon yapıyorlardı. Pist kenarında tek başına oturan genç bu sarışın artisti pek beğenmiş olacak ki her zaman her müzik başında herkesten önce davranıyor ve kızı başkaları kapmadan dansa kaldırıyordu. Atatürk bunu fark etmişti. Yanındaki Salih Bozağa, "Şu delikanlıyı masamıza çağırsınlar," dedi. Az sonra genç adam Atatürk'ün masasındaydı. Atatürk sordu. "Adın ne senin?" "Rıza Gazi Paşa'm." "Ne iş yaparsın?" "Bu yıl mimarlık fakültesini bitirdim Gazi Hazretleri." "Nerede okudun?" "Almanya'da." "Nerede çalışıyorsun?" "Nafia, yani Bayındırlık Bakanlığında Gazi Hazretleri." "Kaç lira maaş alıyorsun?" "35 lira Gazi Hazretleri." "Evin kira mı?" "Evet." "Yalnız mı oturuyorsun?" "Annem ve kız kardeşimle Gazi Hazretleri." "Demek onlara da bakıyorsun." "Evet." "Aylığının ne kadarını kendine ayırıyorsun?" "10 lirasını Gazi Hazretleri." "Bu 10 lirayı kendine nasıl harcıyorsun anlat bana." "30 kuruşu ile haftada 2 kez sinemaya gidiyorum. 10 kuruş ayakkabı boyası. Haftada 2 kez perşembe akşamları arkadaşlarla topluca eğleniyoruz. Bunun için 50-60 kuruş gerekiyor. Cuma günleri Ankara Palas pavyonuna geliyorum. Limonata, çerez ve bahşiş 1 lira. Geri kalanını da hafta arasında harçlık ediyorum. Aferin. Ben de senin yaşlarındayken anneme, kız kardeşime baktım. İşe daha yeni başladın. İleride daha çok para kazanacaksın. Şimdi sana bir şey soracağım. Şu dansa kaldırdığın sarışın kızı seviyor musun? Hayır Gazi Paşam. Dans ediyorum. Almanya'da alıştığım için bir ihtiyaç oluyor. Anladım. Hoşlanıyorsun. Peki, niçin masana çağırmıyorsun öyleyse? Şimdi kalk, kızı masana çağır, dedi. Genç kalktı, sarışın kıza bir şeyler söyledi, sonra birlikte masaya oturdular. Atatürk'ün buyruğu ile Kılıç Ali çoktan masaya yapılacak servisi Metro Dotel'e söylemişti bile. Az sonra pistin kenarındaki masaya bir servis arabası yanaşmış, bir servis masası yerleştirilmiş ve gümüş bir kova içinden çıkarılan buzlu Fransız şampanyası öpücük gibi bir sesle açılmıştı. Kristal kadehler doldu, kız ve delikanlı kadehlerini ellerine alarak ayağa kalktılar ve Atatürk'e dönerek "Sağlığınıza Gazi Paşamız," dediler. Atatürk'ün gözleri buğulanmıştı. Yanında oturan Şükrü Kaya'ya "Görüyor musun?" dedi. "Nasıl mutlular. O yaşta böyle bir kızla böyle bir yerde şampanya içmek dünyanın yarısını cebine koymak gibi bir şeydir. Hadi kalkalım da rahat eğlensinler." Not: Şükrü Kaya ve Kılıç Ali Beylerden ayrı ayrı dinlenmiştir. Ahmet Emin Yalman Atatürk'ün masasında. Ankara havasının ısısı sıfırın altına düşmüş, çeşmelerde sular bile donmuştu. İşte böyle bir kış akşamı Çankaya'da kapalı kalmanın sıkıntısını duyan Atatürk, arkadaşlarını da alarak Karpiç lokantasına gitti. Karpiç lokantası o yıllar Ankara'sının hemen hemen tek yemek yenecek yeriydi. Lokantanın sahibi bir beyaz Rus'tu. Başarılı aşçısı ile becerikli metrodoteli de kendisi gibi Rus'tular. Aşçıbaşı George'un yemeklerine metrodotel şarjın hizmetine diyecek yoktu. Yemek müziği çalan orkestrası da günün en başarılı elemanlarından kurulmuştu. Oturdular, yemeğe ve sohbete başladılar. Atatürk lokantanın öteki masalarını dolduranları gözden geçiriyordu. Bu arada 6-7 kişilik bir masada yemek yiyen gazeteci Ahmet Emin Yalman gözüne çarptı. Yalman'ın yanında karısı ve birkaç arkadaşı vardı. Atatürk Kılıç Ali'yi yanına çağırdı. "Bak Kılıç, şu karşıdaki masada Ahmet Emin oturuyor. Yanında sanırım karısı var. Sen git onları masamıza davet et. Kendileriyle konuşmak istiyorum." Kılıç Ali'nin Ahmet Emin'le arası yoktu. Hem tanışmıyorlar hem de özel bir sebepten karşı karşıya gelmek istemiyorlardı. Kılıç Ali Atatürk'e "Emredersiniz paşam, fakat ben Ahmet Emin Bey'i tanımıyorum. Eğer müsaade ederseniz kendilerini yaver buyur etsin." Atatürk her şeyi olduğu gibi Ahmet Emin'le Kılıç Ali'nin arasının olmadığını da biliyordu. Hafifçe gülümsedi. "Yok, senin çağırman uygundur. Git davet et." Kılıç Ali Ahmet Emin'in oturduğu masaya yaklaştı ve Yalman'a Atatürk'ün çağrısını ulaştırdı. Az sonra Ahmet Emin ve eşi Rezzan masadaydılar. Atatürk'ün bu çağrısını ve Ahmet Emin'in durumunu anlayabilmek için Atatürk'le Ahmet Emin Yalman arasında geçmiş bazı olayların kısa bir özetini verelim.